Haftanın diğer 6 günü diğer vaazlerimiz bugün sona eriyor. Şu ana kadar kutsal kitaba göre para, kutsal kitaba göre cinsellik, kutsal kitaba göre stres, kutsal kitaba göre İstanbul ve bugün kutsal kitaba göre iş güç. Yani haftanın 6 gününde uğraştığımız, karşılaştığımız şeylerden bahsediyoruz ve bugün kutsal kitaba göre iş güç en son olarak. Ve biz İsa'nın hayatından kısa bir hikaye okuyacağız. Markus bölümünden. Markus 6:56. Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun, İsa'nın gittiği her yerde hastaları meydanlara yatırıyor. Sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti. Yeruşalim'den gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri İsa'nın çevresinde toplandılar. Onun öğrencilerinden bazılarının murdar, yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler. Ferisiler, hatta bütün Yahudiler atalarının töresi uyarınca ellerini iyice yıkanmadan yemek yemezler. Çarşıdan dönünce de yıkanmadan yemek yemezler. Ayrıca kase, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili başka birçok töreye de uyarlar. Şimdi buradaki 56'da meydan olarak ve 7:4'te çarşı olarak çevrilmiş kelime aslında Grekçe'de aynı kelime. Yani işin yapıldığı, ticaretin yapıldığı yer anlamına geliyor. Ve İsa sürekli o yere, yani çarşıya, meydana gidiyordu. Gidiyordu ve oradayken insanlar ona akin ediyorlardı. Çünkü insanın bulunduğu yer orada zaten. Ve gelen herkes iyileştirildi mucizevi bir şekilde. Fakat Ferisiler için oraya gitmek murdardı, yasaktı. Hatta gittilerse eğer eve dönünce hemen yıkanmışlar. Özel bir banyo aslında, özel bir banyo yapmışlar. Çünkü pis dünyayla uğraştık. Şimdi kutsallığımız bozmasın diye kendimizi yıkayalım dediler kendi kendilerine. İşte burada İsa ile Ferisiler arasındaki farkı görebiliyoruz. İsa için ya insanlar orada ise, ticaret orada yapılıyor ise orada bulunacağım. Oraya gideyim. Ama Ferisiler için kutsallık tamamen dünyadan, ticaretten, bu kirli kötü şeylerden uzaklaşalım. Kendi kutsallığımızı koruyalım diye düşündüler. Aslında bunun gibi bir hikaye var. Kutsal ermiş ve zehirli yılan. Bu hikayeyi biliyor musunuz? Eski Rum bir hikaye, fikra. Çok güzel, peki. Bir varmış, bir yokmuş. Bir köyde, bir delikte zehirli bir yılan yaşamış. Tamam mı? Köyün biraz dışında ve orada geçen herkes, yani bu yılan delikten çıkıp zehirlemiş, ısırmış ve öldürmüş. Ve bu köyde artık korku hakimdi. Herkes korkuyordu bu yılandan. Çünkü çok zehirli ve çok yaramaz bir yılandı. Tamam mı? O zaman herkes ondan korkuyormuş. Ve kendi kendilerine konuşuyorlarmış. Acaba nasıl çözeceğiz bu işi? Kimi çağıralım? Ve bir adam demiş ki bak, dağın ötesinde o köyde bir kutsal bir ermiş varmış. Tanrı'ya çok yakın bir adam. Çok kutsal bir adam. Onu çağırtalım. O gelsin ve bu yılanın icabına baksın demiş. Tamam, herkes kabul etmiş. İyi bir fikir. O zaman o adamı çağırmışlar. Adam ta dağın ötesinden gelmiş. Kutsal bir adam. Tamam mı? Şöyle gelmiş. Bütün köy tabii ki de onun peşinden. Herkes izlemek istiyormuş. Herkes bir görmek istiyormuş. Adam yılanın bulunduğu deliliğe yaklaşmış. Çağrığını çıkarmış. topuğunu deliğe sokmuş. Yılan onun topuğunu ısırmış ve yılan ölmüş. Kokudu. Olabilir. Olabilir. Güzel bir hikaye. Ne anlamına geliyor? Bilmiyorum. Neyse, güzel bir hikaye. İsa şunu demiş ama. İsa dedi ki, sizde olan dünyadakinden üstündür. Sizde olan dünyadakinden üstündür. Dünyadan korkmamıza gerek yok. Yani belki kutsallığını bozar. Çünkü bizdeki olan dünyadakinden üstündür. Martin Luther şöyle dedi imanlılara. Mesih'e iman edin ve mesleğinizin gereğini yerine getirin. Bu kadar. Mesih'e iman edin ve çalışın. Hayat bundan ibaret olsun demiş. Tamam mı? İncil'de İsa'nın kamu alanında 132 defa görüldüğü belirtilmektedir. 132 defa. Lakin bunların 122'sinde ise çarşıdaydı. Çarşıdaydı. İşin yapıldığı yerdeydi. İsa'nın anlattığı 52 benzetmelerinden 45'inin bağlamı iş yerleriyle ilgiliydi. Çünkü insan, biz her gün zaten işteyiz, çalışıyoruz. Hayat ondan ibaret. Ve zaten İsa bir mesleğe sahipti. Dünyasal babası gibi, Yusuf gibi marangozluk yaptı. Herhalde çalışmamız önemli. Ve imanımızdan dolayı dünyasal dediğimiz işten sakınmamız yersiz. İsa örneğimiz olarak çarşıda bulunmamız istiyor. Kutsal kitaba göre iş güç neden önemli? Ve ona bakacağız bugün. İş güç neden önemli? Neden çalışmamız gerekiyor? Sen her gün işe gidiyorsun. Neden? İşte güzel bir soru değil mi? Evet, emekli olmadığın için. Çalışmamız neden önemli? Birincisi, çalışmamız önemli çünkü Tanrı çalışıyor ve biz onun suretinde yaratıldık. Yani Tanrı, Yaradan, Yunanilahlar gibi aylak halak oturan, şaraplar içen, oyun oynayan bir Tanrı değildir. Öyle bir Tanrı görmüyoruz kutsal kitapta. İsa şöyle dedi, babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum. Tanrı sürekli çalışıyor. Değil mi? Özgür gibi. Özgür sürekli çalışıyor. Tanrı'ya çok yakın bir adam. Tanrı bütün kainata hükmediyor. Melekleri bütün canlıları ve insanları yaşatıyor, besliyor. Gezegenleri yönetiyor. Mevsimleri değiştiriyor. Yaz gelsin artık. Seçilmiş olanlara özel olarak bakıyor, bize bakıyor, dualarımızı işitiyor, cevaplar veriyor. Tanrı sürekli çalışıyor, çok meşgul. Tanrımız Rab çalışan ve çalışkan bir Tanrı'dır, değil mi? Ve biz onun suretinde yaratıldık. İkinci sebep, çalışmamız önemli çünkü çalışmamız Tanrı'nın buyruğudur. Rab Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ne için? Bakması ve işlemesi için. Bazen çalışmamızın lanetin sonucu olarak geldiğini düşünebiliriz, değil mi? Biz günah işledik, şimdi bir lanet var, bir ceza var. Çalışmalısın. Ama aslında günah ve lanet dünyaya girmeden önce çalışmak bizim payımızdı. Lanetle birlikte İşin bütün burkulmaları gözle görülür bir şekilde ortaya çıktı. Lanetten sonra açgözlülük, işkoliklik, tembellik, zor patronlar, uzun saatler, kölelik, borçluluk ve düşük ücretler dünyaya girmiş. Lanetin sonucu olarak. Ama lanet olmadan önce iş var mıydı? Vardı. Temelde çalışmamız Tanrı'nın buyruğudur, Tanrı'nın isteğidir, Tanrı'nın bizim için tasarısıdır. Anlaştık mı? 3. Çalışmamız önemli çünkü Tanrı'nın yüceliği içindir. Çalışmakla Tanrı'yı yüceltebiliriz. Sadece ilahi söylemekle değil, çalışmakla Tanrı'ya ibadetimizi sunabiliriz. Bunu bildiniz mi? 1. Korintiler 10:31. Sonuç olarak ne yer, ne içersiniz, ne yaparsınız, her şey Tanrı'nın yüceliği için yapın. Yaptığımız her şey bir ibadet, bir dua olabilir. Şimdi Çinli bir kadın vardı ve Mesih'e olan imanından dolayı yakalanmış ve aslında esir kampısına gönderilmiş. Yani o yıllarda bütün imanlıları bir araya getiriyorlardı ve esir kampına gönderiyorlardı. Ve bu kadına düşen görev oradayken tuvalet deposuyla ilgilenmekti. Yani bütün tuvaletten gelen her şey aslında bir gölet hale geldi. Ve bu kadın her gün o gölete girip toplayıp bir el arabasına koyup ve tarlalara götürmek, gübre olarak kullanılacaktı. Her gün onun görevi, onun işi buydu. Ama kadıncağız bunu her gün yakınmadan, sızlanmadan yapardı. Hatta ilahiler söyleyerek, Tanrımız ne yüce, hadi söyle, ilahiler söyleyerek, Rabbi yücelterek her sabah bu işe giderdi, her akşam yatakhanesine dönerdi. Diğer insanlar şaşa kaldılar. Bunu nasıl yaparsın? Manyak, aklın mı gitti? Kadın da her şey Tanrı'nın yüceliği için yapın diye bir ayet yok mu? İşte onu yerine getirmeye çalışıyorum. Önemli olan burada neydi? Aslında kadının tutumu, kadının yüreği, değil mi? Aynı işi asık suratlı olarak yapsaydı Tanrı'yı yüceltmezdi. Önemli olan burada yaptığı iş değil sadece yüreği, tutumu. Mezmur 33:18. Ama Rabbin gözü nerede? Rabbin gözü nerede? Kendisinden korkanların, sevgisine umut bağlayanların üzerindedir. Tanrı'nın gözü bizim üzerimizdedir. Bize bakıyor. Gözlemliyor. Önemli olan tek bir seyircimiz vardır. İş yerindeyken aslında kimin için çalışıyorsun? Onun için. Onun yüceliği için. Onu yüceltebiliriz. İşiniz bir ibadet, bir dua olsun. 4. Çalışmamız önemli çünkü kendi iyiliğimiz içindir. Doğru mu? Aslında açıkça konuşmak gerekirse bizim iyiliğimiz için çalışmamız. Fazla çalışmamız kötü bir şey. Ama işleyen demir paslanmaz. Değil mi? Sosyal olarak işe gittiğimizde başka insanlar arasında bulunduğumuzda mecburen sosyalleşiyoruz. Yani belki insanlar zor olabilir. Belki onlardan nefret ediyorsun ama mecburen sosyalleşiyorsunuz. Değil mi? Ve biz sosyal olarak yaratıldık. Adem'in yalnız kalması iyi değil demiş Tanrı. Çocukları doğurduktan sonra evde kalan bir anneye sorun peki. Sıkılıyor mu? Bıkmış mı? Bunalıma girmiş mi? Ya da uzun vadeli işsiz bir adama sorun. Morali bozuluyor. Ve çalıştığımızda insanlar zor olsa bile insanlar arasında bulunmamız aslında bizim iyiliğimiz için. Biz sosyal olarak yaratıldık. O zaman bizim iyiliğimiz için. Sadece sosyal olarak değil ama kişisel tatmin açısından. Aslında Vayz 5:12, az yesin, çok yesin, işçi rahat uyur. Niye? Çünkü çalışarak yoruluyoruz. İlk evlendiğimizde Londra'daydık. Ben sabah 5'te kalkıp işe giderdim. Jess ise yani 11'den akşam 8 ya da 9'a kadar çalışıyordu. O zaman ben eve geldim mi Jess yoktu. Jess de çok geç bir saate eve geliyordu. Biz o şekilde yaşıyorduk. Benim görevim bir fabrikada yemekhanede çalışıyordum ve 300 kişi için her gün her sabah kahvaltı hazırlıyordum. O zaman 5'te işte bulmam gerekiyordu. Ve yani çok şey nafile bir iş diyebilirsiniz. Çünkü tamam bugün kahvaltı yedin, yarın da yiyeceksin. Yani hiçbir yere gitmiyordu, tamam mı? Ama az da olsa bugün bir şeyler yaptım, bir emek verdim diyebildim. Ve o şekilde aslında rahat bir şekilde uyuyordum geceleyin. Çünkü yoruluyordum. O zaman bizim kişisel tatmimiz için aslında iyi bir şey çalışmamız. Ve karakterimizin oluşması için iyi. Geçen sene Yakup'un hayatını çalıştık ya, karmaşık yürekler diye. Yakup 20 yıldır, 20 uzun yıldır dayası için asgari ücretine köle gibi çalıştı. Ne oluyordu o zaman acaba? Aslında iyi yönde karakter ediniyordu. Biz işle uğraştığımız zaman Tanrı bizim karakterimizle uğraşıyor. Heraklitus şöyle demiş: bir adamın karakteri kaderini tayin eder. Hristiyanlıkta karakter olmazsa olmaz bir şey. Ve Tanrı senin karakterinle çok ilgileniyor. Ve gerekirse Yakup gibi 20 yıl boşu boşuna bir akraba için çalışacaksın. Çünkü önemli olan Tanrı için vakit değil. Senin yüreğin, senin karakterin. 5. Çalışmamız önemli çünkü çalışarak ekmeğimizi kazanırız, değil mi? Neden gidiyorsun her gün işe? Evet. Kebap kazanmak için. 2 Selanikler 3.10. Pavlos şöyle yazıyor. Hatta Selanik'teki kilise, tamam mı? Selanik'i biliyoruz zaten. Orada bir kilise vardı. Pavlos onlara bir mektup yazıyor. Diyor ki, hatta sizinle birlikteyken şu buyruğu vermiştik. Bir buyruk bak. Pavlos çok nadiren buyruklar verirdi. Hep lütuf lütuf lütuf. Burada bir buyruk var. Çalışmak istemeyen yemek de yemesin. Çünkü aranızda bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir iş yapmıyor. Başkalarının işine karışıp duruyorlarmış. Böylelerine Rab İsa Mesih adına yalvarıyor, şunu buyuruyoruz: sakin bir şekilde çalışıp kendi kazançlarından yesinler. Ne diyor burada? Emek yoksa ekmek de yok. Değil mi? Herhalde Selanik'teki kilisede şu Hristiyanlar var ya, merhametliler, yani nerede beleş orada yeleş diyenler vardı. Tamam mı? Belki biz biraz da bir şeyler kazanalım. Vaftiz olalım, onlar arasında bulunalım. Ondan sonra bize verecekler herhalde. Ama Pavlos ne diyor buna karşı? Çalışmak istemeyen yemek de yemesin. Oruç tutsun. Çünkü Tanrı çalışarak ekmeğimizi kazanacağımızı önceden tasarladı. Adem'e buyurdu. Baştan beri böyledir. 6. Çalışmamız neden önemli? Çalışmamız önemli çünkü daha büyük bir işe bir katkıda bulunuyoruz. Tamam mı? Şimdi herkes yanınızdaki insana dönüp mesleğinizi basitçe açıklayacaksınız. Tamam mı? Mesela diyelim ki ben bir kuaförüm. Kuaför. Merhaba, ben bir kuaförüm. Saçları kesiyorum diyeceksin. Tamam mı? Kısacası anlatacaksınız yandaki kişiye. Ne iş yapıyorsunuz? Anlatın. Tamam, güzel. Kısacası dedim. Şimdi aynı kişiye mesleğinizin insanoğluna, İstanbul'a, dünyaya ne katkı sunduğunu, ne fark yarattığını açıklayacaksınız. Senin mesleğin olmasaydı ne olurdu dünya? Mesela ben bir kuaförüm ya, insanları güzelleştiriyorum. Düğüne giderken, eğlenmeye giderken onlara güzelleştiriyorum. Ve ayrıca kişisel danışmanlık da yaparım. Çünkü bana gelen herkes dertleşiyor benimle. Değil mi? Şu oluyor benim hayatımda, şu oluyor. Aynen öyle. Benim mesleğim olmasaydı insanların hayatları da daha sade, daha sıkıcı, daha çirkin olurdu. Benim mesleğim önemli. Şimdi bu şekilde yandaki kişiye anlatacaksınız, açıklayacaksınız mesleğinizin önemlisi. Tamam, yeterli. Öğretmenler, müdürler, hizmet sektöründe çalışanlar, garsonlar, dövmeciler, insanların hayatlarını zenginleştirirsiniz. İsa'nın en büyük buyruğu neydi? Komşunuzu sevin. Onu eylemsel bir şekilde yerine getirirsiniz her gün. Ve şehrinize de hizmet edersiniz. İstanbul'a bir katkınız olur, değil mi? Geçen hafta ne okuduk? Yeremya 29:7. Sizi sürmüş olduğum kentin esenliği için uğraşın. O kent için Rab'be dua edin. Çünkü esenliğiniz onunkine bağlıdır. İstanbul çökerse biz de çökeceğiz. İstanbul mutluysa biz de mutlu olacağız. Çünkü İstanbul bizden ibaret. Ve daha büyük bir şeye bir katkınız oluyor. Martin Luther bu konuda çok doğruydu. Şöyle dedi: her ayakkabıcının, demircinin, çiftçinin kendi mesleği ve işi vardır. Fakat aynı zamanda hepsinin kâhin olarak davranması makbuldur. Her birinin mesleği hem şehirlerine faydalı olup toplumun iyi avantajları için katkı sunsun ve bütün bedenin ve ruhun iyiliği ve sağlığı geliştirsin. Tıpkı vücuttaki organları birbirlerine hizmet ettikleri gibi. Değil mi? 7. Çalışmamız önemli. Çünkü çalışmışken halkın arasındayız. İsa şöyle dedi, Matta 5:13. Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altına çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. İstanbul'un ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandile koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanıza yüceltsinler. Çalışırken biz insanların arasındayız. Tuz. Yani İsa'nın günlerinde yaygın bir deyim vardı. Tuz olmayınca dünya ayakta kalamaz. Onlar için tuz çok çok önemliydi. Neden? İki önemi vardı. Birincisi yemeğe tat katıyor. Tuzsuz yemek tatsız. Olmaz. Geçen gün bir arkadaş bana geldi. Jess yoktu. Ben ona bir şeyler hazırladım yemek. Tamam mı? Ben o konuda çok güçlü değilim. Çok marifetli değilim. Neyse geldi. Ona verdim. Yani nazik bir şekilde bir şeyler yedi. Andy dedi, bu berbat. Tuz yok mu evde dedi. Var dedim, dolapta. Ama dolapta tuz hiçbir işe yaramayacak değil mi? Aynen öyle. Siz dünyanın tuzsunuz. Ama dolapta kalmayın. İnsanlar arasında bulunmamız gerekiyor. Çünkü onların bazen tatsız, lezzetsiz hayatlarına bir şeyler katabiliriz. İş yerimizdeyken, güler yüzlü olarak, nasılsın diye sorarak. Koskoca İstanbul'da bazen insanlar çok yalnız hissediyorlar kendi kendilerini. Yani biraz dostça olmak güzel bir şey değil mi? Tuz katıyoruz. Aynı şekilde ikinci önemi şuydu. Buzdolapları olmadan önce tuz bir koruyucuydu. Etin bozulmasına durdurdu. Bir eti tuzlarsak uzun zaman tazeliğini korur. O günlerde dolap olmadan önce, buzdolabı olmadan önce tuz çok önemliydi. Aynen öyle kokuşmuşluğa karşı, yozlaşmaya karşı tuz oluruz biz. Çünkü imanlılar aralarındayken millet daha az küfreder. Farkında mısın? Daha az açık, utanmaz bir şekilde günah işler. Varlığımız ortamdaki standartlarını yükseltirir. İş yerlerimizde aslında. Ve İsa dedi ki dünyanın ışığı sizsiniz. Işık karanlıkta parlasın. Yatağın altında saklanma her gün. İnsanlar arasında bulun. Yapabileceğiniz, yani yapmak gerektiğiniz bir şey yok. Sadece işte olun. Ve parlayacaksın. Çünkü İsa'nın nuru, İsa'nın kutsal ruhu sende yaşıyor. Parlarsın işte. 8. Çalışmamız önemli çünkü patronumuzun patronu İsa Mesih'tir. Kimin için çalışıyorsun? İsa için. Efesliler 6:5. Şimdi bir kişi bana gelecek diye ki ben mafya için çalışıyorum. Peki İsa için çalışıyor muyum? Onu konuşabiliriz. Şimdi Efesliler 6:5. Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla saf yürekle dinleyin. Patronun zor mu? Yine de onun sözünü dinleyeceksin. Bunu yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. İnsanlara değil, Rab'be hizmet eder gibi gönülden hizmet edin. Çünkü ister köle, ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz. Patronunuzun patronu İsa Mesih'tir. Ekmeğin ondan geliyor. Ona bir hesap vereceksin bir gün. Onun gözü sende. Hoşnut etmek istediğin kişi kim? Odur. Onun standartları çok yüksek ve onun lütfu çok derin. Bir Yahudi din hocası bir gece bir köyde dolaşıyordu. Yıllar önce. Ve aynı zamanda fark etti ki onun yanında dolaşan başka bir adam vardı. Ve bu din hocası bu adama döndü.
Ve bu soruyu sordu. Kimin için çalışıyorsun? Ve dolaşan adam şöyle demiş. Köy için çalışıyorum. Köy bekçisiyim ben. O yüzden geceleyin dolaşıyorum. Siz kimin için çalışıyorsunuz? Hoca, emin değilim. Ama şunu söyleyeyim size. Maaşın ne kadarsa sana iki kat daha vereceğim. Tek görevin yanımda yürümen ve arada sırada kimin için çalışıyorsun sormam. Fena bir iş teklifi değil aslında. Çünkü bu hoca anladı ki bu soru çok çok önemli. Ve kendi kendimize sürekli sormamız gerektiğin bir soru. Abi kimin için çalışıyorsun? Her gün, yorgun argın, tramvaya binerek. Kimin için çalışıyorsun? Buna göre çalışmamız bir ibadet. Rabbimiz için bir hizmet. Böylece bütün yüreğimizle, bütün gücümüzle, bütün aklımızla, bütün azimimizle çalışalım. Ama bir konuda çalışmamız yasak ve nafile. Bir konuda rahat durmamız gerekiyor. Var mı bir resim? Bir konuda çalışmak yasak ve şemsiye açmak yasak. Herhalde. Yapamayacağız bir çeşit iş var. Veremeyeceğiz bir çeşit emek. Sunabileceğimiz bir çeşit katkı yok. Neyse bu çeşit. Bunda kendi kurtuluşumuza hiçbir katkımız, hiçbir işimiz olamaz. Kendi kendimizi kurtaramıyoruz ki. Kendi kendimizi günahlarımızdan yıkamıyoruz ki. Kendi kendimizi Tanrı'nın huzuruna ulaştıramıyoruz ki. Bu konuda çalışmak, çaba göstermek nafile, yorucu. Boş boşuna. Boşuna mezar kazma. Doğru. İsa Mesih kurtuluş sağladıktan sonra, yani çarmıhta ölüp ölümden dirildikten sonra babasının yanına döndü ve ne yaptı? Oturdu. Oturdu. Babasının yanına döndü ve oturdu. Ve şimdi oturuyor İsa Mesih. Çünkü o iş tamamdı. Kurtuluş işi tamamdı. Bütün dünyanın günahlarına karşı bedel ödendi. Ve İsa çarmıhta ölmüşken ne dedi? Tamamlandı diye bağırdı. Bitti. İsa oturuyor şimdi. Bizim kurtuluşumuz için çaba göstermiyor artık. Çünkü gösterdi ve tamamladı kurtuluşumuzu. Ve Efesliler 2:4 şöyle der. Merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Ve Tanrı bizi Mesih İsa'da, bunu çok seviyorum. Bak, Tanrı bizi İsa Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Biz Mesih'teysek biz de oturduk Mesih'te. Yani bu konuda yapılabileceğimiz hiçbir şey yok. Ve eğer yoruluyorsan, eğer sürekli keşke daha iyi bir kişi olabilseydim, Ya keşke Tanrı'yı hoşnut edebilseydim. Ya keşke yani bu günahın üstesinden gelebilseydim. Keşke bu günahtan özgür olabilseydim. Ve böyle diye yoruluyorsan, demek ki Mesih'teki lütfunu kavramamışsın. Çünkü Mesih kurtuluşumuzu hazırlayıp bize bir armağan olarak verdikten sonra oturdu. İbraniler bölümünde ne diyor? Tanrı işlerinden nasıl dinlendiyse onun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinler. Burada söz konusu içimizdeki huzur. Manevi bir esenlik Tanrı'nın bize bir armağan olarak verdiği. Bu nedenle o huzur diyarına girmeye gayret edelim. Bir gayretimiz var. Bir çabamız var. Nedir o? Tanrı'nın huzuruna girmek. Günahlarımızdan tövbe etmek. Mesih'e iman etmek. Bir araştırma var. Bir gayret var. Ama girdikten sonra oturuyoruz ki. Hiçbir iş kalmadı bizim için bu konuda. Bir gün birkaç Yahudi İsa'ya geldi. Onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Diye sordular. İyi bir soru değil mi? Söz konusu iş güç olunca burada ruhsal işten bahsediyorlar. Ama ne yapmamız gerekiyor? Caiz olarak, farz olarak, sevap olarak. Ama ne yapmamız gerekiyor Tanrı'ya hoşnut etmek için? Yani oruç mu tutmamız gerekiyor? Kaç saat dua etmemiz gerekiyor? Kaç para vermemiz gerekiyor? Kiliseye mi gitmemiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor diye sormak istediler. Çünkü kurtulmak istediler. İsa ne dedi? Tanrı'nın işi hazırlar. Tanrı'nın işi ne? Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Çünkü çalışan İsa Mesih. O çalıştı, o tamamladı. Biz Mesih'teyiz. Ve acaba hala yoruluyor musun bu konuda? Acaba hala ya Rab seni hoşnut etmek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilemiyorum diye soruyor musun kendi kendine? Olabilir. İsa diyor ki gel, rahatıma gel. Rahatıma gir. Ey yüklü olan, bana gel. Ve sana rahat vereceğim. Seni dinlendireceğim. Mesih'te, yüreklerimizde derin bir huzur ve bir sevinç var. O zaman her gün işe gidiyoruz, çalışıyoruz. Bu 8 sebepten dolayı en azından, daha çok var olabilir. Çalışıyoruz. Yoruluyoruz bile fiziksel olarak. Ama içimiz her gün tazelensin kutsal ruhta. Her gün tazelensin. Bilelim ki aslında manevi olarak konumunuz nedir? Babamızın yanında oturuyoruz Mesih'te olarak. Wow. Ve öyle hissetmiyorsan eğer, kutsal ruh bu gerçeği sizin yüreklerinize hissettirmek, gerçekleştirmek istiyor. Çünkü imanının asıl konumu rahat, huzur. Çünkü Mesih bunu bizim için sağladı.